Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu Gül Sohbetleri dersimizde bildiğiniz gibi şimdiye kadar 10 bölüm halinde Hazreti Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ı anlatmaya çalıştık. Onun güzelliğinden güzellikler devşirmeye çalıştık. Bugün kaldığımız yerden yani 11. bölümüyle inşallah devam edeceğiz. İlk defa dinleyenler veya radyoyu yeni açanlar için hatırlatmış olalım. Mus'ab bin Umeyr 1. Habeş hicretinde Habeşistan'da idi. Muhacir kardeşleriyle beraber her programın başında bir diğer programı özetleme imkanı fırsatlarım yok. Eğer öyle olsa zaten programın büyük kısmı özetle geçecek. O yüzden özet veremiyorum. İnşallah hoş görürsünüz. Evet, Mekke'de çekilen sıkıntılar, zorluklar sebebiyle sallallahu aleyhi ve sellem tespitini yaptığı belli sahabeleri Habeşistan'a gönderdi. Bazıları ailece, bazıları bekar olarak Habeş ülkesine gidip orada muhacir oldular. Habeş ülkesinde neler yapıyorlardı onları görüşüyorduk, konuşuyorduk, hasbihal sohbet ediyorduk. Orada süremiz dolmuş idi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şunu ısrarla söyleyerek bu bölüme girmiş olayım ki diğer bölümün bitişi de öyle gelmişti. Müslüman her yerde Müslümandır. Müslüman her yerde Müslümandır. Müslüman sıkıntıya düştüğünde sabreder, kendisine ecir olur. Müslüman bolluğa, feraha, refaha düştüğünde daha fazla aktif olur, şükreder, kendisine ecir olur. Mekke'de çekilen bunca sıkıntıdan sonra Habeş ülkesinde bunlar kısmi de olsa rahata kavuştular. Ancak rahata kavuşup gevşememişler idi. Burayı görmüştük. Ve orada Müslüman olarak İslam'ı en güzel bir şekilde temsil etmenin çabasına girmişlerdi. Peygamber Efendimiz Habeş ülkesine gönderdiği muhacirleri zannedildiği gibi sadece çok sıkıntı çekenlerden seçmedi. Evet, hepsi sıkıntı çekti onların. Ama Habeşistan'a gönderdiği sahabeleri içerisinde Mekke'nin önde gelen yani arkası olan, kabilesi olan insanlar da vardı. Aleyhisselam adeta daha o günlerde, daha İslam'ın doğuşunun 5. yılında tabir yerinde ise uluslararası bir açılıma girdiğini kısmen de olsa görüyoruz. Ve Habeş ülkesine gönderdiği sahabeleri İslam'ı gerçekten temsil eden insanlardan seçmişti. Bunun altını çiziyorum. İslam'ı gerçekten temsil edebilen insanlardan seçmişti. Çünkü Habeş ülkesi bildiğiniz gibi o Müslümanlar sayesinde zamanla İslam ülkesi olacak. Kral dahil olmak üzere halk İslam'a girecek. Oraya bir savaş, oraya bir şöyle böyle bir müeyyide uygulanmamış. Müslümanlar orada öyle bir şahsiyet, karakter, kişilik sergilemişler ki oranın insanları Müslümanların şahsiyetlerinde İslam'ı tanımış oldular. İşte bunlardan biri. Ben şimdi mevzum, konum Hazreti Mus'ab olduğu için şöyle anlaşılmasın şu anda anlatacağım şeyler. Habeş ülkesinde maşallah Hazreti Mus'ab neler neler yapmış, diğerleri niye bir şey yapmamışlar düşünülmesin. İleride nasip olursa Hazreti Cafer'i görürsek mesela ki şu anda kısmen Hazreti Cafer'den biraz sonra iyi mecburen girmek durumundayım bazı örneklerde Mus'ab'la beraber çünkü. Efendim onun oradaki faaliyetleri biliniyor. Ancak diyelim Osman bin Masum radıyallahu anh veya Hazreti Osman Resulullah'ın damadı diyelim. Zübeyir bin Avvam diyelim mesela. Böyle bazı isimler var. İslam'ı en güzel şekilde temsil edebilen bazı isimler var. Bu isimlerin oralarda gerçekten çok güzel bir duruş ortaya koyduklarını görüyoruz. İşte bundan dolayı bu benim böyle uzun yıllar bu iş üzerinde olduğumdan ta 1980'den bu yana zannı garibim odur ki aleyhisselam Habeş ülkesi için söylüyorum bunu ısrarla, her iki hicrette de sahabelerini seçerken yani imkanı olmayanlar, sıkıntı içinde olanlar Habeşistan'a gitsinler şeklinde söylemedi aleyhisselam. Oraya gidiniz dedi ama efendim onların kimler olacaklarını da ashabıyla oturup belirledi ve onları gönderdi oraya. İşte Habeş ülkesinde öncelikle bu Müslümanlar kendi aralarında Kur'an müzakeresi yapıyorlardı ve bunu hiç ihmal etmiyorlardı. Bu günlük dersleri, sohbetleri, halkalarıydı ve bütün muhacirler buna katılırlardı. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim dendiği zaman da zaten 5 sene anca olmuş geleli, kaç ellerinde sure varsa, kaç ayet varsa, neleri götürebilirlerse onların mütalasını orada yaparak kendilerini yetiştirme gayretine girmişlerdi. Sonra Habeş diyarında nasıl bir yol takip etmeleri gerekiyorsa onu görüşüyorlardı mevcut ayetler ışığında. Hiçbir ayrıntıyı ihmal etmemeye çalışıyorlardı. Ha, bu arada ta başından bu yana, bu çok önemli, kendi içlerinde çok güzel bir uyum vardı. Bakın aleyhisselam ne güzel bir sistem yerleştiriyor. Öyle sahabeleri seçiyor, hem orada İslam'ı yaşama noktasında ferdi olarak örnek olacak, aynı zamanda Müslüman kardeşiyle güzel geçinecek, uyum içinde olacak, bir birliktelik, beraberlik sergileyecek. Birlik ve beraberliklerin yanında karşılıklı çok güzel bir muhabbet de vardı. Muhabbet diyorum. Hani yol arkadaşıdır, oda arkadaşıdır, vazifede, meslekte görev arkadaşıdır. İdare edersiniz arkadaşınızı. O da sizi idare eder. Bu değil mesele. Bunlar burada birbirlerine karşı son derece muhabbet besliyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Çünkü bir sevgi toplumu oluşuyor İslam'ın gelmesiyle. Habeş diyarında her bir sahabe kendi konumlarına göre hem en güzel örnek ve hem de en güzel bir davetçi olmuşlardı. İşte Hazreti Mustafa radıyallahu anh bunların öncüleri durumundaydı. Peygamberimiz aleyhisselamdan aldıklarını, gördüklerini oraya götürmüştü. Yani Allah ve Resulü buyruğuyla kuşanmış, oraya öyle gitmişti. Resulullah aleyhisselamdan gördüklerini, duyduklarını yaşamaya çalışmıştı Habeş diyarında. Peygamberimiz aleyhisselamı örnek almış, onun gibi örnek olup anlatma gayretine düşmüştü. Mus'ab bin Umeyr'in bu alanda çok ciddi faaliyetleri yaptığı notlar arasında var. Ancak şu an dinleyicilerim akıllarına şöyle bir soru gelebilir. Habeş ülkesindeki faaliyetlerde hep Hazreti Cafer öncelikli faaliyetleri var. Doğrudur, bu yanlış değil. O ikinci hicret, ona geleceğiz. Çünkü ikinci hicrette Müslümanlar yani bir sığınmacı olmaktan bir protokol düzeyine yükselme noktasında orada Hazreti Cafer'in fonksiyonu yani diplomasisi çok farklı. Şimdi Hazreti Mus'ab bugünkü deyimle diplomatik değil, tebliğci bu. Yani bütün sahabe güzel yaşıyor, örnek oluyor, o ayrı. Ama bir de her sahabenin farklı bir İslam'ı yansıtma boyutları var idi. Hazreti Mus'ab'da bu boyutu görürüz yani. Muhacirlerin öyle güzel ve istikrarlı davranışları var ki orada her biri birer İslam elçisi olmuşlardı adeta. İslam'ı hem çok güzel yaşamaya çalışıyorlar hem de yer yer tebliğ ediyorlardı. Bu şekilde nice gönüllerin fethine çıkmışlardı Habeş ülkesinde. Konuşmaktan çok anlatarak, izah ederek, açıklayarak değil, yaşayarak örnek oluyorlardı. Konuşmak başkaydı, yaşamak başka. Burada bir küçük ayrıntıyı daha erken ama söylemem lazım. Kaldı ki Habeş ülkesinin konuştuğu dil ile Mekke Müslümanlarının konuştuğu dil, lisan aynı değil. Bunu nereden biliyoruz? İkinci Habeş hicretinde gelecek o ama burada cevap olsun diye söylemek durumundayım. Hazreti Cafer ile Kral Necaşi konuşurlarken bir tercüman görürüz. Tercüman vasıtasıyla konuşurlar. Bu bize Müslümanların dili, lisanı ile Habeş ülkesinin lisanının farklı olduğunu gösterir. İşte Müslümanlar ne kadar konuşsalar da karşı taraf anlayamayacak. Ancak tümüyle lisana yabancı değiller. Çünkü karşılıklı daha önce geçmişti bu. Karşılıklı ülkeler tanıyor birbirini. Ticari anlaşmalar var. Git gel yapıyorlar. Fakat böyle çat pat birkaç belki kelime belki anlaşılıyor. Ticari anlamda belki bilmiyorum. Ama bir meselenin anlaşılması, sosyal bir hadisenin masaya yatırılması için iki tarafında bir dil, lisan bilgisi gerekir. Lisan bilgisi işte burada yok. Müslümanlar anlatmaktan ziyade güzel örnek olarak, ama bu arada elbette ki insan her yerde konuşan varlıktır ki şu an biz de konuşuyoruz sizlerle. Elbette konuşma, anlatma olayı var. Ama altını ısrarla çizmeye çalıştığım gibi efendim konuşmaktan ziyade yaşayarak konuşmak başka, yaşamak başka. Bu arada geçim problemi de var. Yani onlar Habeş ülkesine sığınıp bize yardım etsinler, yedirsinler, içirsinler, barındırsınlar diye hazırcı değillerdi. Müslüman hazırcı olmayacak. Bakıyoruz şimdi Musab bin Umeyr radıyallahu anh. O da bazı muhacir arkadaşları gibi ticaret biliyordu. Genelde Mekke halkı tüccardır. Ticaretle geçinirler. Ancak ufak tefek ziraat yapanlar da var Mekke'de. Ama ağırlık ticarettir. İşte Hazreti Musab bu arkadaşlarıyla beraber küçük çaplı ticaret yapmaya çalışıyor. Geçinecek kadar yani orada. Ülkeye yük olmayacak. Kendi el emeğiyle daha doğrusu muhacirler geçinmeye çalışıyorlardı. Muhacirlerden kimisi ticaret yaparken kimisi de toprak işiyle uğraşmaya, yani bugünkü deyimle ziraat yapmaya başlamışlardı. Öyle ki kısa zamanda başlarını sokacakları küçük birer meskenler de edinmeye başlamışlardı ki bunu 2. Habeş Hicreti bölümünde biraz daha genişçe göreceğiz. Hazreti Musab radıyallahu anh bir yandan gurbet diyarında hayatta tutunmaya çalışırken bir yandan da Mekke'yi düşünüyordu. Resulullah aleyhisselamın özlemi yakıp kavurmuştu onu. Tekrar söyleyelim, diğer sahabeler özlememişlerdi anlamına gelmesin bu. Hazreti Musab çerçeveli ders yaptığımız için ben sadece o kısmı söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın özlemi onu yakıp kavurmuştu ama bu arada herkeste fıtraten olduğu gibi annesi ve kardeşleri için de çok üzülüyordu. Yine bir gün bir kenara oturmuş hüzünlü bir şekilde tefekkürle meşgulken arkadaşları soruyorlar. Ne düşünüyorsun ey Musab? Annem için endişe ediyorum. Kardeşlerim için endişe ediyorum. Endişe etme kardeşim. İnşallah her şey düzelir. İnşallah kardeşlerim. İnşallah. Ama ben isterim ki benim ailem, inandığım, sevdiğim, hayatına hayatımı feda edebileceğim peygamberime karşı gelmesinler. O yolda olsunlar. O yolda gayret göstersinler. Nasip. Bu iş nasip iş. Gerçekten bu iş nasip iş. İşte Müslümanlar rakam olarak 15 çıkmışlardı. İki de yolda kaldırım olmuştu. 17 olmuştu. Şimdi ilginçtir bir rakamların farklı boyutuna biraz girmek istiyorum. Bunların dikkatli takibi gerekiyor. Neden? Dönüşte rakamlar çok değişecek ve şaşıracağız biz de. Şimdi Müslümanlar yani ilk etapta 17 Müslüman Habeşistan'da. Habeş halkı, yani bizim yanımıza yabancı ülkeden biri gelse, işte bizimle beraber yaşasa, onun sokağa çıkması, kıyafeti gezmesi, yemesi, içmesi vesaire bizim ilgimizi çeker. Yani takip etmesek bile adeta o bizim takibimiz altında olur. Takip etmesek bile. Normal bir şey yani. Yabancı biri dikkat çeker. Bunlar yabancı. İlk etapta 17 sayıları artacak. Dolayısıyla Habeş halkı da bunları takip ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın neyi getirdiğini, neyi tavsiye ettiğini, neyi emrettiğini, neden yasakladığını Habeşli halk bu peygamber güllerinden görüp anlıyorlardı. Evet, sadece sözlerinden değil ki sözü fazla anlayamıyorlar, hallerinden anlıyorlardı. Dedik ya, aynı lisanı, dili konuşmuyorlardı ama hal diliyle anlaşıyorlardı. Beden ve gönül diliyle konuşup anlaşıyorlardı. Bu kısım da çok önemli. Orada varlık göstermenin olmazsa olmazıdır bu. Bunu görürsünüz. Ama hepsinin yüreklerine peygamber hasreti tak etmişti. İçten içe kavurmuştu hepsini. Yakmıştı. Yetmişti artık peygambersiz hayat. Bunlar nübüvvetin yani peygamberliğin 5. yılında Recep ayında Habeş ülkesine sığınmışlar. Bu ilk muhacirler. Şaban ve Ramazan aylarını orada geçirdiler. Bak Recep'te gittiler. Şaban ve Ramazan ayları. 3 ay diyelim yuvarlak olarak orada geçirdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan yani uzaklarda 3 ay kalmışlardı. Şevval ayında gittiler. Artık 4. aya girecekler. Ama olmuyordu. Peygambersiz olmuyordu. Muhabbetsiz olmuyordu. Sevgilisiz olmuyordu. Olması da mümkün değildi zaten. Onun hasretiyle yenip kavrulan Hazreti Mus'ab radıyallahu anh ve arkadaşları içten içe öyle bir yanıyorlardı ki her hal ve hareketlerinde gözleniyordu. Ve bu durumda Osman bin Maz'un'la Hazreti Mus'ab konuşmayı düşündü. Birkaç kişi var yanında, dayanamayacağını, Resulullah'a gitmek istediğini söyledi. Ama bu arada da ey benim muhacir arkadaşlarım, kardeşlerim, bana müsaade var mı ki ben Mekke'ye döneyim, Resulullah'a gideyim. Hazreti Osman bin Maz'un bunların sorumlusu, ey Mus'ab diyecek, sabırlı olmalıyız. Resulullah Aleyhisselam bize dönün diye haber göndermedikçe buradan dönemeyiz hiçbirimiz. Aleyhisselam Habeş ülkesine gidiniz buyurdu. O bize oradan dönün diye bir haber göndermedikçe efendim biz dönemeyiz deyince Hazreti Mus'ab ilginç bir cümle kullanıyor. Yani firasetli Müslümanın duruşunu görürsünüz burada. Haklısın kardeşim ama Resulullah Aleyhisselam benden haberi gelmeden Mekke'ye dönmeyin diye bir şey söylemedi bize. Önümüze bir yasak koymadı. Oraya gidiniz dedi. Habeşistan'a gidiniz. Ayrıntıya girmiyorum şimdi. Ama burada benden haberi gelmeden dönmeyin, geriye Mekke'ye gelmeyin demedi. İşte bundan dolayı benim bu hareketim yanlış bir hareket olmayacak. Fakat size müsaade ederseniz, etmezseniz dönemem. Ederseniz ben döneceğim. Onun özlemiyle yanıp kavruldum. Ekmeğim oldu o benim. Suyum oldu. Ekmeksiz susuz yaşanmayacağı gibi ben de onsuz yaşayamıyorum artık. Şimdi bir tarihi hadiseyi, vakayı hikayeleştirip anlatmak, dinlemek çok zor bir şey olmasa gerek. Yani kolay değil belki ama zor olmasa gerek. Fakat bunu yaşamak, sevgisiz olmaz bu iş, sevgilisiz olmaz. Hayatımızın her yönünde Peygamberimiz Aleyhisselam öncelikli bir hayat tarzı kendimize seçmek, önümüze koymak durumundayız. Peygamberimiz Aleyhisselam öncelikli bir hayat tarzı. Ve şimdi onsuz olmuyor. Yani günlerce Aleyhisselam'a ilişkin bir kitap okumadığımızda, sohbet dinlemediğimizde bir eksiklik, boşluk hissetmiyorsak oturup düşünmemiz lazım. Oysa Mus'ab ekmeğim oldu, suyum oldu o benim diyor. Ekmeksiz susuz yaşanmaz. Ekmeğim oldu, suyum oldu Resulullah Aleyhisselam. Bazen ben bakıyorum kardeşlerimin bazılarında Hazreti Peygamber'le ilgili günlük hayatında, haftalık hayatında, aylık hayatında ne var? Ne var Allah aşkına? Hazreti Peygamber hayatımızın neresinde var bizim? Sadece adı anıldığında salavat getirmek, ki onu yapmayanlar bile var. Salavatı da konuşanlar var ileri geri. Konuşanlar var. Allah hepimizi ıslah etsin. Resulullah Aleyhisselam hayatımızın neresindedir? Önümüzde midir, arkamıza mı attık onu biz? Hep önlerinde. Hazreti Musab, ekmeğim suyum oldu deyince sana hayır diyemeyiz diyor. Sana yasak koyamayız. Ama herkesi peşinden götürürsen Resulullah'a ne cevap vereceğiz? Çünkü herkes istiyor bunu. Herkes ona hasret. Bıraksak herkes dönecek. Hazreti Musab böyle konuşurken bir haber geliyor. Mekkeliler İslam'a girdiler diye. İşte bu haber nasıl geliyor? İşte biraz sonra rakam ortaya çıkacak. O zaman biraz daha iyi göreceğiz. Mekke'nin önde gelenleri İslam'a girdiler haberi geliyor. O zaman toptan dönmek istiyorlar. Ama kafilenin sorumlusu, bir sürü sahabe de geliyor bu arada, tekrar devam ediyor hicret Habeşistan'a. Şunu söylüyor. Eğer Mekkeliler toptan İslam'a girselerdi, Aleyhisselam bir adamını gönderirdi. Gelin derdi. Toptan değil de meşhur rivayete göre önde gelenlerden bazıları İslam'a girdi. Yani Müslümanlar arkası oldu, gücü kuvveti oldu yani. Yani Müslüman siyasi yönüyle, ekonomik yönüyle, hukuki yönüyle, sosyal statüsüyle vesairesiyle bir şey aldı. Mekke'de bir söz sahibi oldu anlamına. Önde gelenlerden bazıları Müslüman oldularsa Aleyhisselam, problem artık yoksa Mekke'de, bize bir haberci gönderir, bizi davet ederdi. Etmediğine göre biz buradan dönemeyiz diyor. Ancak netice, yani onlar Müslüman oldular olmadılardan ziyade, ki bu önemli bir şey, Osman bin Mazun radıyallahu anh oturup istişaresini yaptı. Aralarında ciddi bir şekilde müzakere ettikten sonra kendisinin de içinde olduğu bir dönüş listesi yapıldı. Dönüş listesi yapıldı. Ve bu dönüş listesine bakıyorum ben. Mekke'ye dönecek muhacirlerin listesi 33 erkek, 6 hanım olmak üzere 39 sahabiden oluşuyordu. Bu rakamlara dikkat. 33 erkek, 6 hanım sahabi olmak üzere 39 sahabiden oluşuyordu. Hatta dönüş yönünde Hazreti Amr bin Ebu Serh de katılınca 40 kişi oldu dönenlerin sayısı. Yolda katıldı o. Şimdi burada bir önceki derse atıfta bulunayım. Dikkat edilirse, daha önceki ders dinlenebildiyse, ilk muhacir kafilesi 10 erkek, 5 hanım, 15 kişiden oluşmuştu. Yolda da 2 kişi katılmıştı, 17 kişi olmuştu. Yani 17 kişi gittiler, 40 kişi geri geldiler. Nasıl oluyor bu? Giden 17, dönen 40. Yani o fazlalık rakam Habeş halkı değil, Mekkeli Müslümanlar. Bu çok önemli bir şey. Yani bu durumda Habeş muhacirlerin hepsi dönmemiş üstelik. Bir kısmı orada kalmışlar. Yani giden 17 kişinin hepsi dönmüyor. 17 giriyor ama 40 dönüyor ve bir kısmı kalıyor orada. Evet. İşte bu durumda az önce ifade etmeye çalıştığım gibi Aleyhisselam birinci grup gittikten sonra Habeş ülkesine, bu 15 ve artı 2 17 yani gittikten sonra, demek ki bu aralarda, bakın 3'den bahsediyorum, yani bir 3 sene demiyoruz biz, ay bu aralarda yine 2'şerli, 3'erli, 5'erli, onlarla demek gruplar gittiler ki 40 kişi geri geldi. Oradan Hazreti Musab geriye dönenler arasında. Mekke'ye dönmenin heyecanı ile Habeş ülkesinden yine gemiye binmiş ve karşı sahile, yani Şuayba limanına ulaşmışlar. Bundan sonra da kara yolculuğu başlamış. Yalnız ne kadar, bak bir cümleyi kullandım, 15-20 saniyeye bitirdim ben. Mesele o değil işte burada. Öyle kolay olmuyor çünkü. Yani uzun bir yol onlara bekliyor. Ay alıyor yolculuk. Ve büyük bir heyecanla Mekke'ye dönüyorlar. Mekke'ye dönmenin, Hazreti Peygamber'e kavuşacak olmanın heyecanıyla yol alıyorlar. Biz hacca umreye giderken girdiğimiz heyecan gibi. Habeş muhacirleri içinde Musab bin Umeyr Mekke'ye geri dönüyorlardı. Uzun bir yolculuk yapmışlardı. Ve artık deniz yolculuğu bitmiş, sıra kara yolculuğuna gelmişti. Mekke'ye yaklaşmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a, Kabe'ye, Mekke'ye, değer mümin kardeşlerine, çoluk çocuklarına, mal mülklerine, vatanlarına, memleketlerine kavuşma heyecanıyla yol alıyorlar. Mekke'ye yaklaşıp da müşriklerin önde gelenlerinden bir kısmının İslam'ı kabul ettiklerine, İslam'a girdiklerine dair haberin asılsız olduğunu öğrendiler. Şimdi bir an durdular. Burada 40 küsur insan var. Geriye mi dönseler, devam mı etseler? Yürekler devamdan yara. Resulullah'a kavuşma arzusu, vatana kavuşma arzusu. Ama mantık olarak da geriye dönmek gerekiyor. Hepsi ne yapalım, ne edelim derken, büyük bir kısmı, hepsini yakan kısmı, ne olursa olsun buraya kadar geldik, gireceğiz Mekke'ye diyecekler. Çok az bir kısmı da geriye dönecek. Bunlar Mekke'ye bir saatlik bir mesafeye gelmişler. İşin gerçek yüzünü öğrenmişlerdi. Yani Mekke'nin önüne gelenleri Müslüman olmamışlardı. Bir ümidin peşine düşmüşler, buraya kadar geleceklerdi. Ama gelmişlerdi, ama artık geriye dönme noktasında. Bütün bundan sonra tekrar besmeleyi çekip geriye dönmeye karar verenler gönüllerini gönderdiler Mekke'ye oradan. Çok zor bir şey bu. O kadar yol geleceksiniz. Bir saat sonra Mekke'ye giriyorsunuz ya, yürüyorsunuz yolu. Bir saat sonra Mekke'ye gireceksiniz. Tekrar bir aylık yola geriye dön. Ama diğerleri Mekke'ye girecekler. Geriye dönmeyecek olanlar, Mekke'ye girmeye karar verenler, nasıl girecekler Mekke'ye? Mekke yakınlarına kadar girdikleri halde buradan madem dönmemeye karar verdiler, ama elini kolunu sallayarak da Mekke'ye giremezlerdi. Oturup istişareye başladılar. Ne yapacağız diye. Çünkü Mekke örf ve adetlerine göre bir şekilde vatanı terk anlamına, yani bir yere ticaret amacıyla gidiyorsunuz, ziyaret amacıyla gidiyorsunuz, bu değil. Vatanı terk anlamına, muhacir anlamına, başka ülkeye gitme anlamına Mekke'den çıktığınız zaman bir daha Mekke'ye giremiyorsunuz. Bu Müslümanlar için uygulanıyor. Böyle bir kural koydular müşrikler. Dolayısıyla yani bir müşrik nereye giderse gitsin, dönünce rahat rahat Mekke'ye giriyor. Ama bir Müslüman giremeyecek. Böyle bir dayatma koydular önlerine maalesef. Ne olacak peki? Meşhur himaye sosyal kurumu devreye girecek. Himaye nedir? Mekke'de önde gelen veya bilinen birinin himayesine gireceksiniz. O da Kabe'nin yanına gidecek. Sizi himayenize aldığınızı herkese ilan edecek. Siz onun himayesinde, yani korumasında, gözetiminde Mekke'ye gireceksiniz. Serbestse yaşayacaksınız. Himayede olduğunuz sürece de size kimse ilişmeyecek. Ben kısa kestim bunu. Dolayısıyla ister istemez haber gönderip yakınlarına, akrabalarına veya önde gelenlere bizi himayenize alın diyecekler. Bu aralarında ciddi ciddi müzakere ve istişare sonrası çıkan karar. Neticede her biri müşrik olan akraba veya dostlarından birisinin himayesinde, çok azı da müşriklere hiç görülmeden Mekke'ye girmeyi başarıyorlar. Şimdi kimilerinin himaye alacak kimsesi de yok. O da var. Bizim konumuz Hazreti Musab olduğu için biz şimdi sadece ona bakacağız, diğerlerine değil. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Nadir bin Haris'in himayesine girecek. Bir diğer rivayette de kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr'in himayesine girmek zorunda kalacak. Benim araştırmalarımda, incelemelerimde hem Nadir bin Haris hem de abisi Ebu Aziz Zürare, Ebu Aziz bin Umeyr, bunlar ikisi de bunu himaye ettiğini görüyoruz. Ama şimdi Musab Mekke'den çıkmıştı. Geri geliyor. Haber gönderdi. Ebu Aziz ve Nadir bin Haris Mekke girişinde bunları karşıladılar. Efendim ilan ettiler. Estağfurullah, daha ilana var. Yani geliyorlar, onların himayesinde şehre giriyorlar. Habeş muhacirlerinden bir kısmının Mekke'ye geri dönmekte olduğu da duyuldu böylece. Çünkü himaye olay olunca yayıldı bu. Bütün herkes sokağa döküldü. Bu sokağa dökülenler karşılamak, hoş geldiniz, bağrına basmak niyetinde olanlar da var. Yani cümleyi şöyle kullanabiliriz. Müslüman da vardı sokakta, müşrik de. Dost da vardı, düşman da. Hepsi farklı bir bakışla bakıyorlardı muhacirlere. Fakat bu arada herkesin gözü bir gence ilişip kaldı. Üzerinde yırtık pırtık eski bir elbise. Çökmüş bir yüz. İyice zayıflamış bir beden. Hem tanıyorlardı sanki, hem tanımıyorlardı. Hatta aralarında şu genç adamı tanıyor musun diye konuşuyorlar. Tanıyor gibiyim ama tam olarak çıkaramadım. Ben de öyle. Musab diyesim geliyor ama bilmem ki. Şu Hannas bin Malik'in oğlu Musab. O değil mi peki? Ben de ona benzettim. Fakat bu kadar değişiklik nasıl olur bilemiyorum. Eğer bu genç adam Musab ise çok fena olmuş. Bir deri, bir geri kemik kalmış zavallı, baksanıza. Dedim ya, biz Hazreti Musab çerçeveli konuştuğumuz için diğerlerine giremiyorum. Muhacirlerin hepsinin durumu aynıydı. Fakat bu yaşına kadar rahat bir ortamda yetişmiş olan Hazreti Musab radıyallahu anh herkesi şaşırtmıştı. O lüks ve refah içindeki Musab ne hale gelmişti böyle? Üzerinde yamalı ve rengi iyice solmuş bir elbise. O güzel yüzü hüzün ve kederden, hasretten çökmüş vaziyette. Ama o yüzüne baktığınız zaman oflayan puflayan kahırlı adamı göremiyorsunuz. O yok işte. Kahırlı adam yok karşımızda. Yine nurdan bir avize gibi parlıyor yüzü. Her şeye rağmen ışık saçıyor gözleri. Hoş geldin ey Musab, hoş geldin, nerelerdeydin, nasılsın, buyurun. Böyle demediler tabii. Böyle demediler. Tanır tanımaz hakarete başladılar. Sataştılar. Ağır sözler söylediler. Taşlamaya başladılar. Onlar ağza alınmayacak kadar kötü sözler söyleyip kötü hareketler yaptıkça Hazreti Musab radıyallahu anh her zamanki gibi bir defa daha defalarca yapacağı gibi yine incelik ve nezaketini gösterdi. Bağıran, çağıran, sayan, sövenlere karşı ah bir bilseniz, ah bir anlasanız, ah bir idrak etseniz ki biz neyin peşindeyiz. Ah bir anlasanız. Böyle hakaret etmekten vazgeçer, ellerimize, ayaklarımıza sarılırdınız. Bilseydiniz. Ama nerede o anlayış sizde? Taşlamayın bizi. Ağır sözler söylemeyin bize. Sonra çok üzülür, çok pişman olursunuz. Bu durumda Nadir bin Haris ve abisi Esed bin Zürare devreye girip Ey insanlar, dinleyin, işitin, duyun, belleyin ki Mus'ab bin Umeyr bizim himayemizdedir dedikleri an taşlama, bağırma işi bir anda bitiyor. Taşlama, bağırma işi bir anda bitiyor. Çünkü himayeye alındı. Öyle bir kural koymuşlar kendileri. Koydukları kurala uyuyorlar. Halkın o şaşkın bakışları arasından artık emniyetli bir şekilde geçti gitti Hazreti Musa. Aylardır hasretiyle yanıp kavrulduğu Peygamberimiz Aleyhisselam'a can attı. Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in bu halini gören Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gözleri bir anda doluverdi. Tutup bağrına basarken Mus'ab da yeniden hayat buluyordu adeta. Hazreti Mus'ab, Hazreti Peygamber'e kucak kucağa, bağır bağıra. Resulullah Aleyhisselam ardından onun için güzel şeyler söyledi, dua etti, takdir etti ve birkaç defa rivayet ettiğim o sözünü yine birkaç defa daha ileride rivayet edeceğim şekilde bir de burada söyledi. Etrafındakilere göstererek şu gence bakın dedi, şu gence bakın. Allah-u Teala Hazretlerinin kalbini nurlandırdığı şu gence bakın. Allah-u Teala Hazretlerinin kalbini nurlandırdığı şu gence bakın. Dünyayı bütün varlığıyla değiştirebilen Allah'a hamdolsun. Şu genç adamı görüyor musunuz? Önceden anne ve babasının en sevgili varlığıydı bu. Bir zamanlar Mekke'de anne babasının yanında ondan daha sevgilisi ve daha rahatı yoktu. Fakat onda Allah ve Resulünün sevgisi anne babasının sevgisinden çok daha üstün geldi. O da Allah ve Resulünü anne babasına tercih etti. Mus'ab, gönül dolusu, gözleri dolu, her şeyle yürekten Mus'ab sana kurban olsun. Mus'ab Allah ve Resulüne kurban olsun diyecek. Evet, Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, Nur peygamberin nur bağrında enerji tazeledi. Canda can buldu, can tazeledi. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, baştan ayağa İslam ile donanmıştı çünkü. Aleyhisselam sormadan Habeşistan çalışmaları hakkında yeterince malumat verdi Aleyhisselam'a. Oradan dönemeyenlerin selamlarını da iletti. Çok memnun olan Peygamberimiz Aleyhisselam ona ve arkadaşlarına dua etti. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe arkadaşlarıyla hasret gideren Hazreti Mus'ab radıyallahu anh müsaade isteyip evine yöneldi. Anne ve kardeşleri ne durumdaydı acaba? Akşamın karanlığı olsa da kimseye görünmemeye çalışarak evine kadar gitmeyi başardı. Kardeşi ve Nadir bin Haris'in himayesinde olduğu halde yine de tedbirini elden bırakmayarak kimseye görünmemeye dikkat ederek kapısının evinin önüne kadar geldi. Ve kapıyı çaldı. Kendi evinin kapısını korkarak çaldı. İçeriden kim o diyen bir ses, bir hanım sesi. Anne sesi. Kim o? Dışarıdan tek kelime. Mus'ab. Yüreğinden vurulmuş gibi yalpalayan annesi hemen kapıyı açıverdi. Sevgili oğlunu içeri çekip öyle bir kucakladı ki görenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Hoş geldin benim güzel oğlum. Hoş bulduk benim şefkatli annem. Ah çileli oğlum benim. Çileli değil annem. Nasipli diyeceksin. Yine mi yoksa Mus'ab? Yine mi? Kadın zannetti. Mus'ab döndü. İmandan döndü de geldi bana. Putlara döndü zannetti de onun için bağrına bastı. Ama çileli değil annem. Nasipli diyeceksin deyince bağ çözüldü. Yine mi yoksa Musab, yine mi? Bu can bu bedenden çıkıncaya kadar annem. Kadın çözülünce baktı çocuğun haline, aman Allah'ım. Bu halin ne böyle oğlum? Ne varmış ki halimde? Şu üzerimdeki eski püskü şey, şunlar ne? Elbise. Ne elbisesi? Eski pusku çaput gibi şey bunlar. Olsun. Ah oğlum ah. Atlas libaslara, ipek gömleklere, sırmalı kaftanlara layıksın sen oğlum. Üstümüzü örtsün de yeter anne. Seni böyle mi görecektim? Sen böyle mi olacaktın benim çileli oğlum? Yani sürekli hep oranın çileli olduğunu, dönmesi noktasında bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama Hazreti Musab'ın cevabı da çok güzel. Peki benim şefkatli annem, sen ne zaman nasipleneceksin? Ne nasibi? Ne zaman İslam'a girip Müslüman olacaksın? Ben mi İslam'a gireceğim? Sen ya. Bütün herkes İslam'a girse de bir tek ben kalsam, yine de yeminle söylüyorum, putlarımı terk etmeyeceğim. Buyur anne böyle. Allah'ımdan senin için hidayet dilerim annem. Tabii artık gerildi tekrar kadın. Niçin ve ne yüzle geldin buraya? Sen benim annemsin. Ben anneme geldim. Ben senin annen değilim artık. Ne yaptım ben sana annem? Putlarımızı terk ettin ya. Sapıttın ya, daha ne yapacaksın? Putlara tapma sapıklığından kurtulup İslam ile şereflenerek Müslüman oldum ben. Bak Musa, böyle konuşmaya devam edersen işleri yine çıkmaza sokacaksın. Başında derde girecek gene. Ya nasıl konuşayım sevgili annem? Putlarımıza döndüğünü söyle yeter. Ne olursa olsun Allah ve Resulünden dönmem ben anneciğim. Öyleyse bir daha bana anne deme. Sen benim annemsin ama. Kardeşin Ebu Aziz ile Nadir bin Haris olmasaydı Mekke'ye bile giremeyecektin, gördün mü? Sen istemeseydin beni, onları göndermezdin değil mi annem? Dikkat ediyor musunuz? O ses tonu vermeye çalışıyorum. Kadın bağırıyor, Musab alttan sürekli. Yumuşak. Yani kendini bilen, kendinden emin olan bağırıp çağırmaya, bir şeyi dayatmaya ihtiyacı yoktur. Bu nasip meselesidir. Ama öyle bir ifade seçiyor ki, sen istemeseydin onları bana göndermezdin, sen beni istemeseydin değil mi? İyi bildin. Ama sen dönünce Musab döndü dediler bana. Sen döndü, Musab döndü. Ben zannettim putlara döndün. Seni himayatına alıp korumak için onları gönderdim ben. Ben de sizler varken başkasından himaye istemedim annem. Ya. Yani Hazreti Musab annesine haber gönderiyor. Beni himayesine alır mı? Veya uygun gördüğü birisi beni himayesine alsın. Burada da onu söylüyor. Ben, sen beni attın evden, maldan mülkten reddettin, her şeyi mahrum ettin benden. Efendim, ben şimdi himaye isteyeceğim. Mekke'ye öbür türlü giremiyorum. Mekke'den birini, önde gelen birini arayabilirdim. Ben seni aradım. Sana haber gönderdim. Sen de beni kabul ettin. Ama Musab döndü deyince kabul ettim ben diyecek. Böylece kadın, biz olmasaydık Mekke'ye giremeyecektin diyecek. Musab da bunun altında kalmayacak ama anneyi bozmayacak. Sen beni istediğin için beni himayeye adam gönderdin. Ben seni istediğim için sana haber gönderdim, beni himayene al. Ama önce ben haber gönderdim annem. Ben haberi göndermeyeydim. Sen beni almak için adam gönderemeyecektin. Ben sana önceliği verdim. Ne önceliği? Geldin buraya, önce o adama gittin. Aleyhisselam için söylüyor. Yok anne, yavaş ol. Yavaş. O adam değil o. Aleyhisselamdır o. O her şeyimizin önündedir. Önünde gelir. Ben elbette önce ona gittim. Yaptığımız faaliyetleri, çalışmaları anlattım. Sonra müsaadesini aldım. Sana geldim. Ben seni Resulullah'ın önüne koyamam. Ben Resulullah Aleyhisselam'ı senin arkana koyamam. Aleyhisselam hep öndedir. Önce ona gittim. Geç onlara geç. Sen bana ne zaman döneceksin onu söyle. Döndüm ya sevgili annem. Döndüm geldim ya. Onu demiyorum. Anlasana oğlum. Anlasana. Putlarımıza ne zaman döneceksin? Hiçbir zaman. Öyleyse niye geldin buraya? Sen benim annemsin, sevgili annem. Anneme geldim ben. Putlarımıza dönmediğin sürece her şeyden men ettim seni, unuttun mu? Ben mal, mülk için değil, barınacağım bir ev, mesken, mekan için değil annem. Sadece senin için geldim, sevgili annem. Git oradan, bana anne deme. Yeter ki putlara dön, ondan sonra gör sana vereceğim dünyalıkları. Hazreti Mustafa radıyallahu anh, annesi ve sonra da kardeşlerinin bütün sataşmalarına, abisinin bilhassa rağmen onlara kazanma derdindeydi. Onlara kazandırma derdindeydi. Şimdi anneye bakıyorum. Hazreti Mus'ab bin Ümeyr'e bakıyoruz. İkisi de kararlı ama ikisi de gözyaşı döküyor. Hannas, Mus'ab'ın annesi, öz evladını kendince bir hayal uğruna kaybetmenin üzüntüsüyle ağlıyor. Yani putları terk etti, oğlan kayboldu, sapıttı diye ağlıyor. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh ise Hakk'a kalbinin kapılarını kapatıp üstüne gelen annesinin gereksiz inadına yanıyor. Yüreği imanla dolup taşan bir delikanlının imana ateş püsküren bir anneyle imtihanıdır bu. Yüreği imanla dolup taşan bir delikanlının imana ateş püsküren bir annenin anneyle imtihanıdır bu. Küfürde inatla imanda ısrarın bir mücadelesi. Küfürde inat, imanda ısrar. Eğer gerçekten dönmezsen, şu görülmez, anlaşılmaz ilahtan dönüp putlara tapmaz dönmezsen, ben senin annen değilim, içeri almıyorum, defol git diyecek, bağıracak ve öz oğlunu evinden kovacak. Kapılarını sürgüleyecek. Böylece Hannas binti Malik, öz oğlun Hazreti Mus'ab bin Ümeyr'i kovuyor, evinin kapılarını sürgülüyor, kilitliyor. Farkında olmadan gönül kapılarını da İslam'a iyice kapatmış oluyor. Gönül kapıları kapandığı an onun açmak çok zordur. Çok zor bir şey. Bir annenin oğlundan kopması, kopamaması, bir evladın anneden kopması, kopamaması. Evet, burada aynı zamanda Hazreti Mus'ab nezaketini görüyoruz. Görmesine görüyoruz ama bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz kaldığımız yerden bir başka programda devam arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir başka programda Hazreti Mus'ab'ın bir başka güzelliğiyle beraber olmak arzusuyla.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.